Ayrım 15. 33. Bölüm. Fransız hastanesi Ubangi'nin kıyısındaydı. Nehir parıl parıl bir güneşin altında tembelce akıyordu. Yoğun çalılıkların ardında siyah, kocaman, hareketsiz görünüyordu. İçinde balıkçıların ve kanolarının yapışıp kalacağı kıvamlı bir şurup gibi. Kıyıda bir gece önce dolaştığım yerde yürüyorduk. Yürüdüğümüz yerin çevresi pastel renkli ağaçlarla doluydu. Sağda bakanlıkların toprak rengi, pembe, kırmızı renkli geniş binaları, solda nehir tarafında her zamanki meyve, manyok, incik, boncuk satıcılarının terk ettiği otların içine sığınmış tahta barakalar. Her şey sakindi. Toz bile ışıktaki koşuşundan vazgeçmişti. Pazar günüydü. Dünyanın her yerinde olduğu gibi pazar Bengü'de lanetliydi. Sonunda hastane göründü. İki katlı, terk edilmişliğin renginde kare bir blok. Sömürge mimarisi, beyazımsı sıva süslerle oyulmuş taş balkonlar da görünüyordu. Tüm bina laterit ve bitkilerce kemirilmişti. Ormanın pençeleriyle kırmızımsı izler duvarlara saldırmıştı. Taşlar rutubete doymuşçasına şişmişe benziyordu. Bahçeye girdik. Cerrah önlükleri ağaçlara asılmış kuruyorlardı. Kumaşlar kızıl renkli korkunç lekelerle doluydu. Joseph yüzümdeki ifadeyi gördü, bir kahkaha attı.
Bu gördüğün kan değil patron, toprak. Daha doğrusu laterit. İzini silmek mümkün değildir.
Kapıdan girmem için kenara çekildi. Sıvalı, müşambası eprimiş hol bomboştu. Joseph bankoya vurdu. Uzun dakikalar geçti, sonunda beyaz önlüğü, kırmızı lekelerle dolu uzun boylu biri belirdi. Ellerini birleştirip eğildi.
''Size nasıl yardımcı olabilirim?''
dedi sırnaşık bir sesle.
''Alfonso M. Conta burada mı?''
''Pazar günü burada kimse olmaz.''
''Ya sen? Sen kimse değil misin?''
''Adım Jesus Bomango.''
Parantez içinde adam daha da eğildi, yılışarak ekledi. Emrinizdeyim.
Arkadaşım burada sadece beyazların bulunduğu döneme ait arşivlere bir göz atmak istiyor. Mümkün mü?
Bakın, bu konu benim sorumluluğumda. Ben de...
Joseph bana bakıp açıklayıcı bir işaret çaktı. Pazarlık etmiş olmak için biraz tartıştım. Sonunda cebimden bir 10.000 CFA frangı daha çıktı. Joseph ayrıldı. Yeni rehberimin peşinden karanlıklara dalan bir koridora girdim. Bir merdiven çıktık.
''Doktor musunuz?'' diye sordum.
''Sadece hasta bakıcı. Burada neredeyse aynı şeydir.''
Üç kat tırmandıktan sonra güneş ışığının oymalı süslerin arasından aydınlattığı yeni bir koridora girdik. Havaya keskin bir eter kokusu hakimdi. Geçtiğimiz odalardan hiçbirinde hasta yoktu. Sadece bir malzeme kargaşası. Tekerlekli sandalyeler, uzun metal borular, pembemsi çarşaflar, duvar boyu dizilmiş karyola parçaları. Hastanenin çatı katındaydık. Jesus bir deste anahtar çıkardı, gıcırtılı ve çarpık bir demir kapıyı açtı. Kapının eşiğinde durdu.
''Dosyalar orada, üst üste yığılı.'' diye açıkladı. Bokassa'nın düşüşünden sonra hastane sahipleri kaçtı. Hastane 2 sene kapalı kaldı, sonra da Orta Afrikalıları tedavi etmek için açtık. Artık bizim de kendi doktorlarımız var. Çok fazla dosya bulamayacaksınız. Bengü'de tedavi gören beyaz sayısı azdır. Sadece başka yere nakledilmeyen acil vakalar ya da tam tersine iyi huylu hastalıklar.
Parantez içinde Jesus omuz silkti. Afrika tıbbı gerçek bir felakettir. Bunu herkes bilir. Sadece büyücüler sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Bu önemli açıklamadan sonra topuklarının üzerinde dönüp gözden kaybolmuştu. Yalnız kalmıştım. Arşivde sadece sağa sola dağılmış birkaç masa ile birkaç iskemle vardı. Duvarlar uzun ve siyahımsı akıntılarla kararmıştı. Uzaktan gelen sesler fokurdayan havayı delip geçiyordu. Metal bir dolabın içinde dosyaları buldum. 4 rafın üzerinde sararmış, rutubetin kemirdiği dosyalar yığılmıştı. Şöyle bir karıştırdığımda dosyaların düzensiz, karma karışık yığıldığını anladım.
sağlam bir destek oluşturabilmek için masaları birleştirdim. Sonra da dosyaları üst üste masaların üzerine yerleştirdim. Her biri 100'den fazla dosyadan oluşan 15 sütun vardı. Yüzümdeki terleri sildim ve okumaya giriştim. Ayakta iki büklüm her dosyanın ilk sayfasına bakıyordum. Bu sayfada hastanın adını, yaşını ve hangi ülke vatandaşı olduğunu görüyordum. Ondan sonra da hastalık ve verilen ilaçlar yazılıydı. Böylece binlerce dosya karıştırdım. Fransız, Alman, İspanyol, Çek, Yugoslav, Rus, hatta Çinli adları bu dayanıksız yabancıları yıpratan çeşitli ateşli hastalıklarla birlikte gözümün önünden geçit yaptılar. Sıtma, bağırsak enfeksiyonları, alerjiler, güneş çarpmaları, zührevi hastalıklar. Her seferinde ilaç adları hep aynı ilaçlar. Bir de daha ender olarak birinci sayfaya iğneyle tutturulmuş, ilgili büyükelçiliğe yazılmış eve dönüş başvuruları. Saatler birbirini izledi dosyalarda. Saat 5 olduğunda araştırmamı bitirmiştim. Ne Böhm'ün ne de Kiefer'in adına bir kez bile rastlamadım. Yaşlı Max burada hiç iz bırakmamıştı. Arkamda adım sesleri duydum. Jesus neler olup bittiğine bakmaya geliyordu. Dedi kafasını uzatarak. Hiç, aradığım adamla ilgili en ufak bir iz yok. Oysa düzenli olarak bu hastaneye geldiğini biliyorum. Adı ne? Böhm, Max Böhm. Hiç duymadım. 70'li yıllarda Bengü'de bulundu. Böhm, Alman adı mı? İsviçre. İsviçre mi? Aradığın adam İsviçreli mi? Parantez içinde Jesus tiz bir kahkaha attı, ellerini çırptı. İsviçreli. Bunu baştan söyleseydin ya, buraları aramak bir işe yaramaz patron. İsviçrelilerin sağlık fişleri başka yerde. Nerede? Diye sordum sabırsızlıkla. Jesus hakarete uğramış gibi yaptı, birkaç saniye sessiz kaldıktan sonra işaret parmağını uzattı. İsviçreliler ciddi insanlardır patron. Bunu hiç unutmamak gerek. Hastane 1979'da kapılarını kapadığında hastalarının sağlık fişlerini isteyen sadece onlardı. Bazı vatandaşlarının İsviçre'ye Afrika mikrobu getirmelerinden korkuyorlardı. Parantez içinde Jesus üzüntüyle başını göğe kaldırdı. Kısacası bütün dosyaları alıp götürmek istediler. Orta Afrika Cumhuriyeti yönetimi bunu kabul etmedi. Anlıyor musun? Hastalar İsviçreli olabilir ama hastalıklar Afrikalıydı. Her neyse, epey tartışma oldu. Sonra, diye heyecanla sözünü kestim. İşte burası patron, biraz gizli. Burada söz konusu olan sağlık hizmetlerinin dürüstlüğü. Onun için eline yeni bir 10.000'lik sıkıştırdım. Teşekkürlerimi bir tebessümle belirtip zaman kaybetmeden devam ettim. Dosyalar İtalyan Büyükelçiliğine götürüldü. Yaşlı Max'in bu ayrıntıyı bilmeme ihtimali %1'di. Jesus sözlerini sürdürdü. Büyükelçilik bekçisi arkadaşım, adı Hasan. İtalyan Büyükelçiliği kentin öbür tarafında. Leş gibi bir taksiye bindim. Otomobilin olanca hızıyla Bengü'yi bir uçtan diğerine geçtim. 10 dakika kadar sonra İtalyan Büyükelçiliğinin merdivenlerinin önündeydim. Bu kez gereksiz konuşmalara girmedim. Hasan'ı gözlerinin etrafı mor halkalı, kısa boylu ve kıvırcık saçlı bekçiyi buldum. Fazla lafa gerek duymadan eline bir 5.000'lik sıkıştırdım. Tüm itirazlarına rağmen binanın bodrumuna sürükledim. Kısa süre sonra elçiliğin konferans salonunda oturmuş, önümdeki 4 metal çekmeceye bakıyordum. 1962 ve 1979 yılları arasında Orta Afrika'da bulunmuş İsviçre vatandaşlarının tıbbi arşivine. Dosyalar alfabetik sıraya göre kusursuz bir düzenle sıralanıyordu. B harfine geldiğimde Böhm ailesinin dosyalarını buldum. Birinci dosya Max'a aitti. Çok kalındı. İçi bir sürü reçeteyle, tahlille ve elektroyla doluydu. Max ülkeye gelişinden hemen sonra 16 Eylül 1972'de Fransız hastanesine gelmiş, tam bir muayene yaptırmıştı. Başhekim U.S. Carl'da sakin olmasını, fazla efor harcamamasını önermiş, sonra da İsviçre'den ithal edilecek bir ilaç yazmıştı. Kişisel notlar bölümüne dolma kalemle şu notu düştü. U.S. Carl, miyokart yetmezliği yakından izlenecek. Son cümlenin altını çizmişti. Kısacası yaşlı Max 3 ayda bir hastaneye gelmiş, reçetesini yenilemişti. Yıllar geçtikçe ilacın dozu da düzenli olarak artıyordu. Böhm uzatmaları oynuyordu. Dosya Temmuz 1977'de çok yüksek dozda verilecek ilaç reçetesiyle sona eriyordu. Böhm bir ay sonra jungle'a girdiğinde kalbi eskisinin güçsüz bir yankısı gibiydi. İren Böhm'ün dosyası Mayıs 1973'te açılmıştı. En üstte İsviçre'de yapılmış bir tıbbi tahlillerin kopyaları vardı. Doktor Carl, follop borusu enfeksiyonu yakalanmış hastasını izlemekle yetinmişti. Tedavi 8 ay sürmüştü. Bayan Böhm iyileşmişti ama dosyasına kısırlık notu düşülmüştü. İren Böhm o sırada 34 yaşındaydı. Doktor Carl 2 yıl sonra Max Böhm'ün karısında başka bir hastalık buldu. Dosyada Lozan'daki doktora gönderilmiş, yeni tahliller yapılması gerektiğini belirten uzun bir mektup vardı. Carl doğru terimleri kullanmaktan çekinmiyordu. Rahim kanseri tehlikesi. Bunu Afrika kliniklerinin imkansızlıklarını anlatan bir yakınma bölümü izliyordu. Doktor Carl sonuç olarak meslektaşından İren Böhm'ü Afrika seyahatlerini seyrekleştirmeye ikna etmesini rica ediyordu. Bayan Böhm'ün dosyası başka bir belge olmaksızın 1976'da kapanıyordu. Devamını biliyordum tabii. Lozan'da yapılan tahliller rahatsızlığın kanser olduğunu doğruluyordu. Kadıncağız İsviçre'de kalmayı yeğlemiş, tedavi görerek iyileşmeye, bu arada hastalığını kocasından ve oğlundan gizlemeye çalışmıştı. Bir yıl sonra da ölmüştü. Kabus, Philip Böhm'ün kuş bilimcinin nihayet bulduğum oğlunun dosyasıyla elle tutulur bir hale geldi. Çocuk daha Afrika'ya gelişinin ilk aylarında ateşli hastalıklara yakalanmıştı. 10 yaşındaydı. Bir yıl sonra uzun bir ishal tedavisi görmüştü. Sonra sıra amiplere gelmişti. Dizanteri başlangıcının önüne geçilmişti ama genç Philip'e karaciğerinde bir abse almıştı. Reçeteleri gözden geçirdim. 1976 ve 1977'de durumu düzeliyordu. Kontrollerin arası uzuyor, tahlillerin sonuçları cesaretlendirici olmaya başlıyordu. Artık 15 yaşındaydı, ne var ki dosyası 28 Ağustos 1977 tarihinde bir ölüm ilmuhaberiyle son buluyordu. İlmuhabere ilişik bir de otopsi raporu vardı. Özenle yazılmış, buruşuk raporu çıkardım. Raporun altında Doktor Hippolyte Mediale diploma Paris Tıp Fakültesi imzası vardı. İşte o güne kadar kabusun bekleme odasında olduğumu o anda anladım. Otopsi raporu Mebaki Hastanesi Lobaye 28 Ağustos 1977. Konu Böhm Philip. Cinsiyet erkek, beyaz, 1.68 cm, 78 kg, çıplak. Doğumu 8-9-1962 Montreux, İsviçre. Ölüm yeri ve tarihi yaklaşık olarak 24-8-1977 günü Orta Afrika Cumhuriyeti Lobaye bölgesinde Mebaki'ye 50 km uzaklıkta sık ormanların ortasında. Yanakları ve şakaklardaki pençe izleri dışında %1 yara yok. Ağzın içinde muhtemelen çenenin büyük bir güçle kasılması sonucunda bazı dişlerde kırıklar, bazılarında da sadece çatlaklar oluşmuş. Yüzde çürük izine rastlanmadı, ense kırılmış. Göğsün ön tarafında sol köprücük kemiğinden başlayıp göbeğe kadar inen derin ve dümdüz bir yara görülüyor. Göğüs kemiği boylu boyunca kesilmiş. Böylece göğüs boşluğunun ortaya çıkması sağlanmış. Tüm göğüs üzerinde özellikle de ana yaranın çevresinde sayısız pençe izi görüyoruz. Her iki kol da kesilmiş. Sol el parmakları kırılmış, sağ elin işaret ve yüzük parmakları koparılmış. Göğüs boşluğu kalbin yerinde olmadığını gösteriyor. Karın boşluğunda birden fazla organın yok olduğu ya da parçalandığı görülüyor. Bağırsaklar, mide, pankreas. Cesedin yakınında üzerinde bir hayvana ait diş izleri bulunan organik parçalara rastlandı. Göğüs boşluğunda herhangi bir kanama izine rastlanmadı. Sağ kasıkta uyluk kemiğine kadar uzanan çok geniş, parantez içinde 7 cm bir kesik, kamış, testis ve kalçaların üst kısmı koparılmış. Kalçalarda sayısız pençe izleri, sağ ve sol kalçaların iç bölümlerinde yırtıklar görüldü. Her iki topuk da tamamen kırılmış. Sonuç. İsviçre vatandaşı genç Böhm, Kongo sınırı yakınlarında babası Max Böhm'le birlikte gittiği PR-154 denetimi sırasında bir gorilin saldırısına uğradı. Pençe izleri geriye hiçbir kuşku bırakmıyor. Genç kurbanın üzerindeki yaralardan bazıları da bu hayvan cinsine özgü. Kurbanlarının kaçmalarını önlemek için goriller genel olarak avlarının kalçalarının dış bölümünü koparmak ve topuklarını kırmak adetini gösterirler. Bu cinayetin sorumlusu olduğu sanılan, birkaç haftadan beri bölgede dolaştığı bilinen yaşlı erkek gorilin bir aka pigme ailesi tarafından vurulduğu söyleniyor. Not: ceset bu öğleden sonra Bangui'deki Fransız hastanesine nakledildi. Doktor U.S. Carr'la gönderdiğim bu rapora ölüm il muhaberini de ekliyorum. 28 Ağustos 1977 saat 10:15. İşte o an zaman durdu. Bakışlarımı kaldırdım. Koskocaman ve bomboş salona baktım. Yüzümü kaplayan tere rağmen buz gibiydim. Philip Böhm'ün otopsi raporu Rayko Nikolic'inkine insanın aklını karıştıracak kadar benziyordu. 13 yıl arayla iki kişi öldürülmüş, iki kurbanın da yüreği çalınmış, cinayete bir hayvan saldırısı süsü verilmek istenmişti. Oysa bu dehşet verici buluşun da ötesinde Max Böhm'ün kaderindeki sır çekirdeğini de anlamıştım şimdi. Jungle'ın derinliklerinde PR-154 denetimi sırasında olanları oğlunun kalbi babasına nakledilmişti. 34. Bölüm. Gece her zaman rahatlatmaz. Üstelik bu 16 Eylül pazartesi sabahı karmakarışık duygularla kalktım. Uykum genç Philip Böhm'ün çektiği acıların musallat olduğu bir karabasana dönüşmüştü. Hayatta kalabilmek için oğlunu kurban eden Max Böhm'ün kaderinin korkunçluğu karşısında dehşete düşmüştüm. Artık elmas peşindeki araştırmamın Max'in de kanlı bir boyunduruğunda bağlandığı, olağanüstü katillerin peşinde çok daha derin bir yarışla at başı gittiğini anlamıştım. Odamın balkonunda çayımı içiyordum. 8:30'da telefonum çaldı. Bonefe'nin sesini tanıdım. Antoch, bana teşekkür edebilirsiniz dostum. Hafta sonu bakanla konuştum. İzin belgeniz bakanın genel sekreterinin masasında sizi bekliyor. Hemen gidin. Arabalardan biri bugün öğleden sonra 2'den itibaren emrinizde olacak. Sizi Gabriel götürecek. Yanınıza yiyecek, armağan, malzeme olarak neler almanız gerektiğini anlatır. Bir şey daha, size 100 mermilik bir torba da verecek. Ama bu konuda kimseye bir şey söylemeyin. İyi şanslar. Telefonu kapattı. Demek zaman gelmişti. Orman beni bekliyordu. Birkaç saat sonra 4x4'ün yerine gönderilen bir Peugeot 404'e binmiş, yola koyulmuştuk. Arabanın direksiyonunda Gabriel vardı. Üzerinde AIDS, korunuyorum, prezervatif kullanıyorum yazılı tişörtüyle, sırtında da prezervatif takmış olan bir Orta Afrika Cumhuriyeti haritası. Daha Bangui'den çıkar çıkmaz yolumuz kesildi. Kötü yüzlü, tüfekleri tozlu, kılıksız askerler durmamızı emrettiler. Kimliklerimizi inceleyeceklerini, sonra da arabayı arayacaklarını söylediler. Gabriel zaman geçirmeden elinde pasaport ve izin belgesiyle kontrol kulübesine gitti. 2 dakika sonra dışarı çıktı. Barikat kalktı. Afrika yönetiminin yöntemleri kolay anlaşılmaz. O andan sonra görüntü ışıltılı bir renk aldı. Ağaçlar ve sarmaşıklar göz alabildiğine uzanıyor, katrandan yapılmış damarı sarıyorlardı. Orta Afrika'nın tek asfalt yolu, dedi Gabriel. Berango'ya, Bokassa'nın eski sarayına gidiyor. Güneş etkisini yitirmişti. Hızımızın rüzgarı da tatlı ve hoş kokular yüklüyordu. Yolda sadece siyahlara özgü o zarafetle asfaltın kenarından yürüyen insanlara rastlıyorduk. Kadınlar bir kez daha soluğumu kestiler. Yüksek otların arasında böylesine doğal yürüyen, uzun, esnek ve yalnız çiçekler. 50 kilometre kadar sonra ikinci barikata geldik. Lobaye bölgesine girmek üzereydik. Bir kez daha Gabriel'in geçiş pazarlığı yapması gerekti. Arabadan indim. Gök kahverengileşmişti. Masumsu kocaman bulutlar dolaşıyordu. Ağaçlarda kuş salkımları yaklaşan fırtınadan ürkmüş gibi cıvıldaşıyordu. Çevrede karmakarışık bir hareketlilik göze çarpıyordu. Kamyonlar duruyor, erkekler derme çatma tezgahlar boyunca dirsek dirseğe içiyorlar, kadınlar da yere çökmüş çeşit çeşit yiyecekler satıyorlardı. Çoğu geniş leğenlerin dibinde birbirine dolanıp açılan tüylü ve alacalı canlı tırtıllar satıyordu. Kadınlar leğenlerinin yanına çökmüş, yüksek perdeden tiz sesleriyle bağırarak müşteri kızıştırıyorlardı. "Patron, tırtılların mevsimi geldi. Hayatın, vitaminlerin mevsimi." Birden yağmur boşandı. Gabriel, Müslüman kardeşlerinin yanında birer çay içmemizi önerdi. Derme çatma bir verandanın altına sığındık. Beyaz cellebeler giymiş, başlarına o bilindik fesi yerleştirmiş insanların yanında hayatımın ilk gerçek çayını içtim. Dakikalarca yağmuru seyrettim, dinledim, hayran oldum. Bu sadece sağanak değil, insanın yüreğinde bir dostluk, bir çekicilik, bir iyilik tadı bırakan baş başa bir buluşmaydı. Gabriel, Mebayki de Doktor Medina adında birini tanıyor musun?
Tabii, bölge valisi. Aslında ona bir nezaket ziyareti yapmamız gerekecek, izin belgeni imzalaması için.
Yarım saat kadar sonra yağmur dinmişti. Yeniden yola koyulduk. Gabriel torpidoda koyu renkli, küt mermilerle dolu bir naylon torba çıkardı. Zaman geçirmeden mermilerden 16'sını şarjörüme yerleştirdim. Şarjörü de Glock'a taktım. Gabriel ağzını açmadı. Göz ucuyla beni izliyordu. Ormanda otomatik tabanca taşımakta şaşılacak bir şey yoktu. Öte yandan böylesine hafif, tıkırtıları sessiz ve seri bir silahı ilk kez görüyordu. Mebayki göründü. Bir tepenin yamacında dağınık, küçük mahalleler olarak kurulmuş, topraktan ve tenekeden yapılmış bir barakalar topluluğu. Tepede soluk mavi renkli büyük bir yapı vardı. "Doktor Medine'nin evi," diye mırıldandı Gabriel. Arabayla kapısının önüne kadar gittik. Sarmaşıklarla ve kocaman yapraklarla dolu karmakarışık bir bahçeye girdik. Çocuklar hemen göründü. Ağaçların altından gülümseyerek bizi izliyorlardı. Ev sanki sömürge döneminin izlerini taşıyordu. Oluklu saç damın altında nefis bir ev olabilecekken, dinmek bilmeyen yağmurların, yakıcı güneşin insafına terk edilmiş gibiydi. Kapı ve pencerelerin yerinde yırtık perdeler görünüyordu. Medaye, gözleri kıpkırmızı, kapının önünde bekliyordu. Geleneksel selamlaşmanın ardından Gabriel, içinde bolca "Sayın Valim" bulunan bir nutka başladı. Gezimle ilgili karmaşık açıklamalar yaptı. Medaye dalgınca dinliyordu. Çökük omuzlu, başında rengi solmuş hasır bir şapka olan ufak tefek bir adamdı. Yüzü donuktu, bakışlarıysa daha da donuk. Afrika ayyaşının dirençli bir örneğinin karşısında duruyordum. Şimdiden sarhoş bir ayyaşın. Neyse, sonunda bizi içeri aldı. Evin büyük salonu gölgelere gömülmüştü. Duvarlar boyunca görünen ıslaklıklar karanlıkta bir şeyler mırıldanırcasına sızmaya devam ediyordu. Medaye izin belgemi imzalamak için çekmecesinden bir dolma kalem çıkardı. Öteki kapıdaki perdenin aralığından koca memeli, iri bir zenci kadının tırtıllardan bir yemek hazırladığını gördüm. Larvaları uçları sivriltilmiş çubuklara takıyor, sonra da korların üzerine yerleştiriyordu. Çocuklar çevresinde koşuşuyor, dönüp duruyorlardı. Medaye belgeyi hala imzalamamıştı. Gabriel'e döndü.
Bu mevsimde orman tehlikeli olur.
Evet sayın valim.
Vahşi hayvanlar var. Yollar bozuk.
Evet sayın valim.
Böyle gitmenize izin veremem.
Evet sayın valim.
Başınıza bir kaza gelse size nasıl yardım ederim?
Bilmiyorum sayın valim.
Sessizlik. Gabriel iyi bir öğrencinin dikkatli ifadesine takınmışken Mevdaiye asıl konuya girdi.
Bunun için biraz paraya gerek var. Gerektiğinde size yardım edebilmem için bir teminata.
Maskaralığın bu kadarı da fazlaydı.
Medaye dedim. Sizinle konuşmam gerek. Önemli bir konu hakkında.
Vali bana doğru döndü. Beni ilk kez görmüş gibiydi.
Önemli bir konu mu?
Parantez içinde bir an bakışları odada dolandı.
Öyleyse içelim.
Nerede?
Kahvede. Evin hemen arkasında.
Dışarıda hafiften bir yağmur yeniden yağmaya başlamıştı. Medaye bizi meyhaneye benzer bir yere götürdü. Yer sıkıştırılmış topraktandı. Masa yerine de ters çevrilmiş sandıklar kullanıyordu. Medaye bira ısmarladı. Gabriel ve ben ise soda. Vali bitkin bakışlarını bana çevirdi.
Sizi dinliyorum, dedi.
Hiç girizgahsız söze girdim. Max Böhm'ü hatırlıyor musunuz?
Kimi?
15 yıl önce elmas madenlerini denetleyen bir beyaz.
Hiç hatırlamıyorum.
İri yarı, ormanda yaşayan, işçilere dehşet saçan, sert ve acımasız bir adam.
Hayır, gerçekten.
Masanın üzerine vurdum. Bardaklar sıçradı. Gabriel şaşkınlıkla bana baktı. Medaye, o zaman çok gençtiniz. Tıp diplomanızı yeni almıştınız. Max'in oğlunun, Philip Böhm'ün otopsisini siz imzaladınız. Bunu unutmuş olamazsınız. Çocuk bulunduğunda kolları kopmuştu. Vücudu yaralarla kaplıydı. Kalbinin yerindeyse yerler esiyordu. Bütün bu ayrıntıları sizin raporunuzdan aldım Medaye. Rapor yanımda, altında da imzanız var. Doktor cevap vermedi. Kan çanağı gözlerini bana dikti. Bakışlarını benden ayırmadan el yordamıyla bardağını buldu. Birasını ağzına götürüp usulca küçük yudumlarla içti. Ceketimin altından Glow'un kabzasını gösterdim. Meyhanenin öteki müşterileri dışarı çıktı. Sonuç olarak bir goril saldırısı dediniz. Yalan söylediğinizi biliyorum. 28 Ağustos 1977 günü muhtemelen para karşılığında bir cinayeti görmezden geldiniz. Cevap verin, pabucumun doktoru. Medaye başını çevirip kapı aralığından görünen gök parçasına baktı. Sonra yeniden bardağını dudaklarına götürdü. Glock'u kılıfından çıkarıp Ayyaş herifin yüzüne vurdum. Şapkası uçtu. Cam parçaları etine battı. Kopuk yanağının altından pembemsi dişleri göründü. Gabriel beni durdurmaya çalıştı. Kocaman adamı ittim. Medaye'yi yakaladım. Silahımı burun deliklerine dayadım. Alçak! Diye haykırdım. Yalanla bir cinayeti akladın. Çocuk katillerini korudun sen. Medaye kollarından birini zorlukla kaldırdı.
Ben konuşacağım.
Parantez içinde Gabriel'e baktı, sonra güçsüz bir sesle konuştu. Bizi yalnız bırak. Zenci kayboldu. Medaye oluklu saç duvara dayandı. Soluk soluğa sordum. Cesedi kim buldu?
Onlar. Kalabalıktı.
Kim onlar? Ayyaş cevap vermekte gecikiyordu. Parmaklarımı sıktım.
Beyazlar. Günlerce önce.
Baskıyı biraz azalttım. Glock'un namlusu hala burun deliklerinin altındaydı.
Bir arama yolculuğu. Elmas damarları aramak için ormana gitmişlerdi.
Biliyorum. PR-154. Bana isimlerini söyle.
Max Böhm vardı. Oğlu Philip Böhm. Bir de başka bir beyaz. Bir Afrikaner. Adını bilmiyorum.
Bu kadar mı?
Hayır. Bir de Otto Kiefer vardı. Bokassa'nın adamı.
Otto Kiefer de mi onlarla gitmişti?
Evet.
Yeni bir ilişki daha aydınlanıyordu.
Max Böhm ile Otto Kiefer birbirlerine elmaslar için olduğu kadar o vahşi gece nedeniyle de bağlıydı. Vali ağzını sildi. Kan gömleğine akıyordu. Devam etti. Beyazlar buradan Mebaiki'den geçtikten sonra da SCAD'ye gittiler. Sonra? Bilmiyorum. Bir hafta sonra iri beyaz, Güney Afrikalı olan tek başına geri döndü. Açıklama yaptı mı? Açıklama yok. Bengü'ye döndü. Bir daha görmedik. Hiç görmedik. Ya ötekiler? İki gün sonra Otto Kiefer göründü. Gelip hastanede beni buldu ve kamyonette senin için bir hasta var dedi. Tanrım, bir cesetti. Bir beyaz cesedi. Göğsü boydan boya yarık. Her taraftan bağırsakları sarkıyordu. Bir süre sonra Max Böhm'ün oğlu olduğunu anladım. Kiefer bana, bunu bir goril yaptı dedi. Otopsi yapman gerek. Tepeden tırnağa titremeye başladım. Kiefer bana bakıp bağırdı. Otopsiyi yap Allah'ın cezası. Hem sakın unutma, bunu yapan bir goril. Ameliyathaneye girip çalışmaya başladım. Sonra Kiefer bir saat sonra geri döndü. Korkudan ödüm patlıyordu. Yaklaşıp bitti mi diye sordu. Ona Philip Böhm'ü bir gorilin öldürmediğini söyledim. Ağzımı kapamamı söyledi. Cebinden bir tomar Fransız frangı çıkardı. Yepyeni, gıcır gıcır 500'lük banknotlar. Paraları cesedin açık göğsüne tıkıştırmaya başladı. Tanrım, bağırsakların içinde yüzen o paraları hiç unutmayacağım. Bana dedi ki, sana millete palavra anlatmanı söylemiyorum. Parantez içinde hala banknotları cesedin içine sokuşturuyordu. Sadece bunun Allah'ın belası bir goril saldırısı olduğunu doğrulamanı istiyorum. Cevap vermek istedim ama çoktan gitmişti. Açık yaranın içine 20.000 frank bırakmıştı. Banknotları çıkarıp temizledim. Sonra da raporu istedikleri gibi yazdım. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Medaye donuk bakışlarını hala benden ayırmamıştı. Silahı yeniden yüzüne dayayıp soludum. Bana cesetten bahset. Yaralar çok inceydi. Yazdığım gibi pençe izi değildi. Neşter iziydi. Hiç kuşkum yok. Bir de yüreğin kaybolması var. Göğüs boşluğunu açar açmaz atar ve toplar damarların kesilmiş olduğunu gördüm. Profesyonel biri tarafından o zaman genç beyazın kalbini çıkardıklarını anladım. Devam et, dedim titrek bir sesle. Vücudu kapayıp raporumu yazdım. Goril saldırısı. Bu kadar. Neden daha basit bir ölüm şekli düşünmedin? Örneğin basit bir sıtma. İmkansız. Bengü'de Doktor Karl'ın cesedi göreceğini biliyordum. Doktor Karl şimdi nerede? Öldü. 2 yıl önce, tüfüsten. Philip Böhm konusu nasıl bitti? Bilmiyorum. Sana göre bu vahşi ameliyatı kim yapmış olabilir? Hiç fikrim yok. Ama bir cerrah olduğu kesin. Max Böhm'ü sonra hiç gördün mü? Bir daha hiç görmedim. Konga sınırının ötesinde, ormandaki bir dispanserden söz ediliyor. Hayır. Parantez içinde Medaye kan tükürdü, sonra kolunun tersiyle dudaklarını sildi. Biz oralara hiç gitmeyiz. Orada panterler, goriller, ruhlar var. Orası gecenin evreni. Parmaklarımı gevşettim. Medaye yıkıldı. Kadınlar, erkekler koşuşturup gelmişti. Meyhanenin camlarına yapışmışlardı. Kimse içeri girmeye cesaret edemiyordu. Kalabalığın arasından Gabriel'in mırıldandığını duydum. Louis, hastaneye götürülmesi gerek. Bir doktor. Medaye bir dirseğinin üzerinde doğruldu. Ne doktoru? Diye sırıttı. Doktor benim. Küçümseme dolu bakışlarımı ona doğrulttum. Uzun uzun kırmızı bir şeyler kustu. İç karartıcı görüntüyü izleyen siyahlara döndüm. Tanrı aşkına, şuna bir bakın. Söze karışan Medaye oldu. Ya mazot ne olacak? Diye sordu boğukça. Ne mazotu? Hastanede elektrik için mazotun parasını ödememiz gerek. Yüzüne bir deste CFA çarptım, sonra da topuklarımın üzerinde döndüm.